Ayrım 8, sayfa 60. Vasili kendisine sus payı teklif ediyordu. Yo, bunu kabul edemem Vasili. Kesinlikle olmaz. Bu para sana bir hal olursa karına intikal etmeli. Onun hakkı. Sen onun için endişelenme. Pek tabidir ki onun geleceğini de düşündüm. Hayatının sonuna kadar sıkıntıya düşmeden yaşayacağı parayı çoktan bloke ettim. Sana teklif ettiğim para, yıllardan beri ailem için düşünüp ayırdığım paradır. Ama madem kimisi ölmüş, kimisinin de ihtiyacı yok, o halde hepsini sana bırakabilirim. Yalancı, düzenbaz diye geçirdi içinden albay. Bu numara yutacak kadar enayi mi sanıyordu kendisini? Yeniden Leonora'ya bir göz attı. Kadının ilgisiz davranışları devam ediyordu. Fakat ilk defa lafa karıştı. Lütfen, lütfen beni düşünmeyin dedi. Bunu hasta bir adamın vasiyeti olarak kabul edin. Fakat general ısrar etti. Hadi Sege'yi uzatma. Bu benim son isteğim. Üstelik reddedemeyeceğin kadar yüksek bir meblağ da yazabilirim. Albay sırıttı. Bu kadar çok parayı nereden buldun Vasili? Diye sordu hafif alaycı bir ses tonuyla. Yaşlı adam fersiz gözlerini kısarak yeğenine baktı. Nereden bulduğum önemli mi? Dunayev omuz silkti. Pek değil ama yine de bilmek isterim. Yıllar içinde Avrupa borsalarında, ayrıca epey gayrimenkul alım satımı da yaptım. Ya ilk sermaye nasıl elde ettin? Yeğenin soruları keyfini kaçırmaya başlamıştı ama general her zaman sabırlı olmayı başarmış bir adamdı. Gayet sakin cevap verdi. 80'li yılların başında İngilizlere bir hayli askeri sır satmıştım. Epey birikimim oldu. Sonra İsviçre'de bu paraları işlettim. 80'li yıllar ha? Sovyet 20'ler de buna dahil mi? Vasili sabırla evet dercesine başını salladı. Albay o an kararını verdi. Aile bağları, nedamet duyguları, vicdan azabı hepsi palavraydı. Fakat bu sefer acımasız olacaktı Dunayev. Hele kendisini bu denli aptal yerine konmasına ifrit olmuştu. Safça gülümsedi. Pekala Vasili dedi. Şayet teklifini kabul etmem seni bu denli memnun edecekse başka çarem yok demektir. Seni kıramayacağımı bilirsin. Yaşlı adamın yüzünde huzur dolu bir tebessüm oluştu. Teşekkür ederim Sergei. Çok teşekkür ederim. İnan bana çok mutlu oldum. Teklifimi reddetmenden korkuyordum. Şimdi üzerimden büyük bir yük kalkmış gibi hissediyorum kendimi. Rahatladım. Albay ona acıyarak baktı. Çocukluk ve gençlik yıllarının idol adamı tamamen değişmişti. Ya da en başından beri onun hakkında hep yanılmıştı. O sadece vatan haini değil, kendisinden ve menfaatlerinden başka kimseyi düşünmeyen sahtekarın tekiydi. Yalnız acele etme diye homurdandı. Bu teklifini hemen kabul ettiğim anlamına gelmiyor. General yeniden gözlerini kıstı. Yaşlı yüzünde kısa da olsa tereddüt izleri oluştu. Ne demek istiyorsun? Herhangi bir şartın mı var? Öyle bir şey söylemedim. Sadece biraz düşünmek istiyorum. Karı koca yine kaçamak bir şekilde bakıştılar. Neyi düşüneceksin? Diye sordu yaşlı adam. Dunayev haince rolünü oynamaya devam etti. Beni buraya çağırış sebebini daha çok şu İngiliz'le ilgili olduğunu sanmıştım. Durum biraz kritik değil mi? İstanbul'da olduğunu tespit etmişler. Bence buraya da bulmaları artık an meselesidir. Bu durum seni rahatsız etmiyor mu? Generalin yüzü yeniden gölgelendi ama bilgiç bir edayla başını salladı. Bu o kadar kolay değil. Burada Türk kanunlarının himayesindeyim. Sicil kayıtlarına göre Almanya'dan göç etmiş Musevi asıllı biri olarak görünüyorum. Yıllar önce Türk vatandaşlığım da onaylandı. İsmim İshak Kaniti ama Türkler bana İshak diyorlar. Bir peygamber adı. Ne hoş değil mi? Tüm kayıtlar yasalara uygun. Bu karım için de geçerli. Zaten Leonora gerçekten de öyledir. Türkiye'de doğup büyümüş bir Musevidir. Türk polisi bize kolay kolay dokunamaz. Ayrıca Rusya'da da çok şeyin değiştiğini benden iyi bilmen lazım. Artık Rusya'da aranan biri değilim. Çoktan unutuldum. Kimse sabık, General Vasili Kirilenko ile ilgilenmez. O İngiliz'e gelince o noktada kalsın. O adamın izimi bulması çok kötü oldu. Ne var ki İngiliz gizli servisinin sansasyon yaratacak bir operasyona İstanbul'da kalkışma ihtimali oldukça zayıf. Bekleyip göreceğiz. Ama Higgins bana çok kararlı gibi geldi. Biliyorum, elinden geleni ardına koymayacaktır. Buradaki huzurumu bozabilir. Çevrem ve Türk polisi gerçek kimliğimi öğrenebilir. Ömrümün son demlerinde bu sırrımın ortaya çıkmasını istemem. Fakat kaçınılmaz olursa da aldırmam fazla. Zaten günlerim sayılı ve ben artık günahıyla sevabıyla tarihe gömülmüş bir adamım. Çevrem beni son yıllarda resim yapmaya çalışan amatör bir Musevi ressam olarak tanıyor. Bu imajın bozulmasını arzu etmem. Ama dediğim gibi fazla umurumda da değil. Dunayev birkaç saniye onları süzdü. Karar sana ait Vasili. Fakat şahsi kanaatimi soracak olursan burada kalmanı hiç tavsiye etmem. Albay, yaşlı adamdan cevap bekliyordu. Ama yanıt Leonora'dan geldi. Neden böyle düşünüyorsunuz? Dunayev kadına bakarak mırıldandı. Şu İngiliz ajan tam bir baş belası. Size musallat olacaktır. Onun için telaşlanmayın dedi Leonora. O artık eskisi kadar güçlü değil. Fazla bir şey yapamaz. Emekli olduğunu biliyoruz. Dunayev büyük bir şaşkınlıkla kadına döndü. Emekli mi? Diye sordu. Bilmiyor muydunuz? Albay kekeleyerek hayır dedi. Sonra lanet olsun diye homurdandı içinden. Demek Higgins da kendisine oyun oynamıştı. Vaat ettiği poundlar yalandı. Arkasında parayı ödeyeceğini söylediği bir teşkilatı yoktu artık. Şayet Higgins bir emekli ise bütün bu çabayı kimin adına yürütüyordu? Ne yazık ki bu soruyu karşısındaki karı kocaya soramazdı. Yanıtı kendisi bulmalıydı. İçinden acı acı gülmek geldi. Öz dayısı da Thomas Higgins da kendisini aldatmaya çalışıyorlardı. Bu kadar aptal mı görünüyorum diye düşündü. Generalin sorusu ile irkildi ve düşüncelerinden sıyrıldı. Çekini ne zaman yazmamı istiyorsun Vasili diye soruyordu. Sana en yakın zamanda cevabımı bildiririm dedi albay. Soğuk kış aylarında bile büyük ada yaşamak için çok güzel bir yerdi. Vasıta gürültüsünden uzak, sessiz ve sakin bir belde. Çam ormanlarının yeşilliği, denizin duru maviliğiyle iç içeydi. Albay, rüzgarın beraberinde sürüklediği çam ağaçlarının kokusunu içine çekmeye çalıştı. Dönüş yolunda kendisine refakat eden Leonora olmasa, belki zihnindeki karmaşık problemi çözmek için biraz daha gayret sarf edecekti. Çam ağaçlarının arasındaki dar patikadan deniz kenarına ulaşmaya çalışırken, Leonora hemen hemen hiç konuşmadı. Kayalar içindeki ufak kumsala vardıklarında, motoru ve içindeki kaptanı beklerken buldular. Her şey önceden tertiplenip planlanmıştı. Hatta Vasili'nin evinde geçireceği saatler bile. 20 yıldır görmediği dayısı yemeğe kalmasını dahi teklif etmemişti. Leonora ancak kumsala vardıklarında sessizliği bozdu. Elini uzatıp dostça Dunayev'in elini sıktı. Anlayışınız için teşekkür ederim diye mırıldandı. Kocam artık huzur içinde olacaktır. Umarım siz de onu bağışlarsınız. Albay sadece gülümsedi ve motora atladı. Tabiatın sessizliğini bozan motor gürültüsü beyninde yankılanıyordu. Geriye dönüp Leonora'ya baktı fakat el sallamadı. İçinden bir his onu yeniden göreceğini söylüyordu. Gümüş suyundan askeri hastanenin önüne inen yokuş üstündeki fast food tarzı yiyecek satan dükkanlardan birine aceleyle giren genç, arka tarafta yer alan 3-4 masayı gözleriyle hemen taradı. Sonra aradığını bulma rahatlığıyla gevşeyip servis yerine yaklaşıp hizmet eden kızlardan bir bardak hot chocolate istedi ve karton bardağın elini yakmasını aldırmadan dikkatle kendisine bakan arka masadaki adama doğru yürüdü. 25 ile 30 yaşları arasında buğday tenli ve bıyıklıydı. Yanakları soğuktan al al olup kızarmıştı. Karton bardağı masanın üzerine bırakarak metal iskemleyi çekerken ''Ne hava be? Şef, dondum vallahi. Rahat bu akşam yine karlayacak.'' diye homurdandı. Masadaki ise 35 yaşlarında temiz yüzlü, itinalı giyinmiş biriydi. Yeni gelinin soğuktan yakılmasını aldırmadan ne oldu?'' diye sordu. ''Hiçbir şey. Adam kuzu kuzu evine döndü. Ne yani? Rapor edeceğim bir şey yok mu?'' ''Üzgünüm amirim ama yok. Adam galiba büyük adaya balık avlamaya gitmiş.'' ''Saçmalama. Dün gece telefonda da söyledim. Bütün gece otelden ayrılmadı. Ne dışarı çıktı ne de ziyaretçisi oldu. Sabahleyin de günü ağrırken iskele civarındaki bir motora binerek denize açıldı.'' ''Tamam işte. Görüşme denizde gerçekleşmiş olabilir. Peşinden gitmedin mi?'' Bıyıklı genç biraz şaşırarak karşısındaki amirine baktı. Sabahın köründe adada kiralık tekne nereden bulabilirdim ki? Daha gün bile doğru dürüst ağırmamıştı. Allah kahretsin. Yani göz göre göre adamı kaçırdın öyle mi? Beni haksız yere suçlama şef. İnsan adada peşinde olduğu kişinin ancak faytonla dolaşacağına ihtimal veriyor. Kış kıyamette denize açılacağını nasıl düşünebilirim? Düşünmeli. Her olasılığı hesaba katmalıydın. Ya İngiliz? Ona hiç rastlamadım. Şef olanı düşünmeye başladı. Eli cebindeki sigara paketine gitti. Ama bulundukları yerde sigara açılmadığını hatırlayarak elini paketten çekti. Hırsla homurdandı. Şuna düpedüz atladım desene. Bıyıklı olan hafifçe gülümsedi. O kadar da değil. Ne demek istiyorsun? Rus'un denize açıldığı teknenin adını aldım. Sonra da oradaki balıkçılar arasında bir soruşturma yaptım. Tekneyi kullananın kim olduğunu filan. Peki ne öğrendin? İlginç bazı şeyler. Tekne ufak, kıçtan sakma motorlu. Adı Albatros'tu. Balıkçılar tekneyi hemen tanıdılar. Kaptanın adı da Salih Reis'miş. Ama ilginç yanı motorun Isaac Kaniti adlı Musevi bir vatandaşa ait oluşu. Adada herkes onları tanıyor. Yaşlı, yaz kış orada oturan, vaktini yağlı boya resim yaparak geçiren biriymiş. Daha da enteresanı adamın kendinden çok genç, güzeller güzeli bir karısı varmış. Güzelliği bütün balıkçıların dilindeydi. Ama sakın yanlış anlama. Kadından inanamayacağın kadar saygıyla bahsettiler. Balıkçılar onlardan çifte kumrular diye bahsediyorlar. Her ikisi de adada sevilen ve hürmet edilen kişilermiş. Adam yaşlı ve hasta olduğu için insan içine pek çıkmazmış zaten. Genellikle evine kapanıp yaşarmış. Dış dünya ile ilişkilerini de hep karısı sağlarmış. Şef Erol Dallı yardımcısına şüpheyle baktı. Yahu Mahmut, takip ettiğin kişiyi başkasıyla karıştırmadığına emin misin? Mahmut alınmış gibi mırıldandı. Yapmayın amirim, bana teşkilata yeni girmiş acemi bir takip memuru gibi davranıyorsunuz. İyi de Sergey Dunayev'in adada oturan o Musevi ailesiyle ne bağlantısı olabilir? Herhalde araştıracağız. Şimdilik bilmiyorum. Bu haber hoşuma gitmedi, diyor homurdandı Erol. Adam ailesiyle görüşmüyor, evlerine gitmiyor. Fakat onlara ait bir tekneyle denize açılıyor. Nasıl yorumlarsın bunu? Evet, biraz garip, dedi Mahmut. Ben de öyle düşündüğüm için Rus denize açılınca ufak bir araştırma daha yaptım. Isaac Kaniti'nin evini sorup öğrendim. Yine balıkçılardan mı? Hayır, onları daha fazla uylandırmaya gelmezdi. Benden kuşkulanabilirlerdi elbette. Bilirsiniz ben Balat doğumluyum. Eskiden bizim mahallede çok Musevi vardı. İyi Yahudi taklidi yaparım. Bütün ada tarafından tanıdıklarını öğrenince çarşı içindeki esnaflardan birine Yahudi şivesiyle sordum. Hiç şüphelenmeden bana evlerinin bulunduğu yeri tarif ettiler. Ada ne de olsa ufak bir yer. Yaz kış kalanlar birbirlerini iyi tanıyorlar. Garanti beni de Musevi sanmışlardır. Sonra o soğuk havada adada uzun bir tur yapmak zorunda kaldım. Neticeye gel. Ne buldun? Adanın en uç noktasında ıssız bir yerde oturuyorlar. Ahşap bir köşkte. Oldukça gözden ırak bir yer. Saklanmak veya inzivaya çekilmek için ideal. Her taraf cam ağaçlarıyla kaplı. Isaac Kaniti denen adam gerçekten ressam ise kendisine iyi bir yer seçmiş. Bir süre köşkü uzaktan izledim. Dikkatini çeken bir şey gördün mü? Mahmut olumsuzca başını salladı. Hayır amirim. Alt katta elektrik lambası olmasa evin metruk olduğunu bile düşünebilirdim. Yani Sergey Dunayev'in oraya gitmediğinden eminsin, öyle mi? Mahmut utanmış gibi önüne baktı. Bunu söyleyemem amirim. Çünkü Rus'u motora binince kaybettim. Normal olarak o köşke gitmek istese motor yerine bir fayton tercih etmesi gerekirdi. Belki birileriyle denizde bir buluşma olmuştur. Çaresiz kaldım ve yeniden adamın kaldığı otele döndüm. Evi ne kadar süreyle gözetledin? Yaklaşık yarım saat kadar. Orada daha fazla oyalanmamın anlamı yoktu. Sonra Sergey Dunayev öğle sularında otele döndü. Bir süre odasında oyalandı ve hesabı kesip oteli terk etti. Otelde ne kadar kaldı? Vapurun hareket saati ne kadar? Yaklaşık yarım saat. Bu arada otelde kimseyle görüşmüş olabilir mi? Kesinlikle hayır. Lobide oturmuş gelen gidenleri kolluyordum. Zaten geceyi ben de otelde geçirdiğim için katiple biraz sıkı fıkı oldum. Sabahleyin bir punduna getirip kayıt defterine de bir göz attım. Bu mevsimde otele gelen sadece iki müşteri vardı. Rus ve ben. Başka kayıta rastlamadım. Ama Dunayev içerideyken hep otelin ufak lobisinde oyalandığımdan biri gelse mutlaka görürdüm. Erol Dallı suratı asıldı. Allah kahretsin diye homurdandı. Bu herif herhalde adaya balık tutmaya gitmedi. O halde ne bok yedi orada? Yakında kokusu çıkar efendim. Mutlaka öğreniriz. İyi de şimdi müdüre nasıl bir rapor vereceğiz? Mahmut önüne baktı. Takibin pek başarılı sonuçlanmadığını biliyordu. Az sonra iki MİT elemanı sessizce yerlerinden kalktılar. Yarım saat sonra Yıldız'daki Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı Kontrterör Hizmeti Birimi Müdürü Kemal Başar'ın sekreteri kapıyı açarak "Erol Bey geldi efendim," diye haber verdi. Müdür gür sesiyle "Gelsin," dedi. Aralanan kapıdan içeriye Erol ile Mahmut süzüldüler. "İyi akşamlar Müdür Bey," dedi Erol. Mahmut sadece başını eğip selam vermekle yetinmişti. Müdürleri onları sert bakışlarıyla süzdü. "Geciktiniz," diye homurdandı. "Raporunuz hala masama ulaşmadı." Erol Dallı çekinerek fısıldadı. "Size önce şifahi bir açıklamayı uygun buldum efendim." Ne oldu? Bir netice elde edemediniz mi? Henüz bir gelişme yok efendim. Ağzında geveleyip durma. Ne buldunuz? Rusu Mahmut takip etti efendim. Beklediğimiz gibi bir buluşma olmadı. Sergey Dunayev dün Büyükada'ya gitti ve geceyi orada geçirdi. Ama diğer ekibimin bana verdiği bilgiye göre İngiliz Hala Oteli'nde ve bugün hiç dışarı çıkmamış.